Ayrım 18. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 162. İsa'nın dağınık saçları boynuna sarkmıştı. Elbisesi lime lime, ayakları çıplaktı. Sandallarını vahşi kalabalık üzerine saldırdığı sırada düşürmüş olmalıydı. Bulunduğu yerin gerisinde terasın parmaklıkları arasından sitenin tepeleri görünüyordu. Vicdansız şehir pusuya yatmış avını bekliyordu. Çünkü bu yakıcı hava onu kana susatmıştı. Kalabalık, karanlık içgüdüsüyle sarhoş olup ulumak için büyük heyecanlar istiyordu. Libya çölünde bir aslanın bir zebrayı boğazladığını gördüklerinde ağızları sulanarak ciyak ciyak üreyen çakal sürüsü gibiydi o kalabalık. Vadi hayvanlar arasında da insanlar arasında da böyle sahneleri görmüştü. Karşısındaki adamı da çarmıha gerilmiş gibi görünce dehşetten ürperdi ve biraz acıma duygusu da taşıyan bir ses tonuyu da sordu.
''İdam edileceğimi biliyorum dedin. Bu tam doğru değil. Bunu ancak oraya vardığın zaman anlarsın.''
''Evet, oraya varacağımı sanıyorum ve bu düşünce beni ürpertiyor.''
''Sözümü kesme ve öbür dünyaya gitmek için o kadar acele etme, daha vaktim var.'' dedi vali. Cümlesini bitirmemişti.
''Beni bağışla, sözünü isteyerek kesmedim. Hiç acelem yok. Biraz daha yaşamayı isterdim.''
''Peki o saçma ve saygısız iddialarından vazgeçmeyi de düşünüyor musun?''
İsa çaresizlik belirten bir hareket yaptı. Bakışları bir çocuğunki kadar saf ve yumuşaktı. İnkar edecek hiçbir şeyim yok vali bey. Benim sözlerim bana Tanrı babam tarafından emredildi. Vazifem onun buyruğunu yerine getirmek için bu sözleri insanlara iletmektir.
Durmadan aynı şeyleri tekrar diyorsun dedi Pilatus hiddeti artarak.
Kemerli büyük burunlu yüzünde derin hatlarla çevrili ağzında hor bakışları donup kalmış gibi bir ifade vardı. Devam etti.
''Çevirmek istediğin dolabı çok iyi anlıyorum. Bu numaraların, bu yapmacık davranışların sana hiçbir faydası olmayacak. Babanın sözlerini insanlara iletmekten kastının ne olduğunu biliyorum. Onları saptırmak, baştan çıkarmak istiyorsun. Halkı isyana teşvik ediyorsun. Ama insanlara iletmek istediğin o meşhur sözleri belki bana da iletirsin. Ben insan değil miyim?''
''Şu anda senin buna ihtiyacın yok vali bey. Çünkü sen acı çekmiyorsun ve yeni bir düzen kurulmasını istemezsin. Senin tanrın ve vicdanın sadece kuvvettir. Sen de bu kuvvete sahipsin. Senin için bundan daha yüce bir şey yok.''
''Doğru. Roma'nın kudretinden daha üstün bir şey yoktur. Umarım sen de bunu söylemek istedin.''
''Bu senin düşüncen vali bey.''
''Bu bütün sağduyulu insanların düşüncesidir.'' dedi vali küçümseyen bir tavırla, devam etti. ''Onun içindir ki Sezar Tanrı değildir ama Tanrı Sezar gibidir demek adet olmuştur. Buna inanmıyorsan aksini ispat et bakalım. Ben İmparator Tiberius adına onu temsil ediyorum. Zaman ve mekan içinde istediğimi yapmak ve olayları yönlendirmek imkanına sahibim.'' Ama sen daha üstün bir kudret olduğunu, senin temsil ettiğin başka bir gerçek bulunduğunu iddia ediyorsun. Çok tuhaf, gerçekten çok tuhaf bu. Ben seni işte bunun için burada uzunca bir süredir tutuyorum. Oysa seni şehirde Sanhedrin'in hükmünü infaz için sabırsızlıkla bekliyorlar. Buna cevap ver bakalım.
Ne dememi istiyorsun?
Sezar'ın Tanrı'dan daha aşağı ve güçsüz olduğundan emin misin?
O bir fanidir.
Elbette o da ölümlüdür. Ama hayatta olduğu sürece insanlar için Sezar'dan daha kudretli bir tanrı olabilir mi?
Dünyaya başka bir açıdan bakınca böyle bir tanrı var.
Senin iddiaların çok gülünç dedi vali kaşlarını çatarak ve sahte bir tehditle.
Aslında bunlar gülünç fikirler bile değil.
İşte onun için de sen beni etkileyemezsin. Bazı insanların sana niçin inandıklarını anlayamıyorum.
Onları bana uğradıkları zulüm, ebedi adalete susamışlık getiriyor. Böylece sözlerimin tohumu ıstıraplarla verimli hale gelen, acı gözyaşlarıyla verimi arttıran bir toprağa düşmüş oluyor.
Yeter diye gürledi var, seninle boş yere zaman kaybediyorum.
İkisi de bir an düşüncelere dalarak sustular. İsa'nın solgun yüzü terden ıpıslaktı. Ama omuzdan tutturulmuş üstlüğünün yırtık kolunu kaldırıp ya da avuç içiyle yüzünü silmiyordu. Çünkü boğazını sıkan keder bir çeşit tiksinti de veriyordu ona. Şimdi olduğu yerde felç inmiş gibi hareketsiz duruyor, ter damlaları zayıf ve boğumlu ayaklarının bastığı mermer zemine düşüyordu.
''Bütün bu söylediklerinden sonra ben Roma valisinden seni serbest bırakmamı mı isteyeceksin?'' dedi boğuk bir sesle.
''Evet iyi insan, bırak beni gideyim.''
''Bırakırsam ne yapacaksın?''
''Dünyayı dolaşarak Tanrı'nın buyruklarını yayacağım.''
Hiddete kapılan vali yerinden sıçrayarak gürledi. ''Beni aptal yerine mi koyuyorsun? Senin gerçek yerin bir haçtır, başka hiçbir yer değil. Yalnız ölüm gelir senin hakkından.''
''Yanılıyorsun kudretli vali, ruh karşısında ölümün hiçbir gücü yoktur.'' dedi İsa sakin ve emin bir sesle.
''Ne dedin, ne dedin?''
Böyle gürleyerek ona doğru bir adım attı. Öfke ve kinin kapladığı yüzünde kara lekeler belirmişti. ''İşittiğin şeyleri söyledim vali bey.''
Pontius Pilatus derin bir nefes alarak bir şey söylemek ister gibi kollarını göğe kaldırdı. Tam bu sırada sert ayak sesleri duyuldu ve silahlı bir lejyoner ona doğru ilerledi. ''Ne istiyorsun?'' diye bağırdı vali.
Silahlı asker elindekini uzatarak ''Şunu iletmemi istediler.'' dedi. Valinin karısından bir mesaj getirmişti asker. Mesaj şöyleydi.
''Vali, sevgili eşim, senden İsa denilen bu gezgine bir kötülük yapmamanı istiyorum. Herkes sana onun dürüst bir insan olduğunu, hiç kimseye en ufak bir fenalık yapmadığını, her türlü hastalıkları tedavi ettiğini söyleyecektir. Onun Tanrı'nın oğlu, bir Mesih ve hatta Yahudilerin kralı olduğu yolundaki söylentiler belki kötü niyetlilerin uydurmasıdır. Buna karar verecek olan ben değilim.'' ''Bu Yahudi halkının ne kadar fanatik ve rezalet çıkarmaya eğilimde olduğunu sen de bilirsin. Ya bir de bunlar doğru ise, pleb yani halk ağzında dolaşan söylentiler çok defa sonunda doğrulanır. Eğer öyleyse gelecekte lanetleyecekleri kişi sen olacaksın. Sinagoglardaki reislerin ve sitedeki başpapazların İsa'dan korktukları, halk onu dinlemeye başladığı için ondan nefret ettikleri, kıskançlık yüzünden ona iftira ettikleri ve halkı ona karşı kışkırttıkları söyleniyor. Bugün onu taşa tutan kalabalık daha dün ayaklarına kapanıyordu. Bana öyle geliyor ki bu zavallının mahkumiyetini onaylarsan bu olayın sorumluluğu senin omuzlarına çökecek. Biz de hep bu ülkede kalacak değiliz. Şanınla şerefinle Roma'ya dön. Senden rica ediyorum. Bu adamı bağışla. Nöbetçiler onu sana götürürlerken gördüm. Genç bir ilah kadar yakışıklıydı. Bir rüya da gördüm dün gece. Bu rüyayı sana anlatmalıyım. Çok önemli bir uyarı, bir kehanet bu. Uğursuzlukları kendinin ve soyundan gelenlerin üzerine çekme.
Ey ilahlar, size ne kötülük yaptım diye mırıldandı Pontius Pilatus.
Bir hayal peşinde koşan, kaçık için onun sahte kehanetleriyle boş yere vakit kaybettiğini düşünerek onu muhafızların önüne katıp bir an önce bahçenin arkasındaki tepede büyük konseyin kararını uygulamak için bekleyen cellatlara göndermediğine pişman oldu. Şimdi de karısı burdunu sokuyordu onun işlerine. İsa'yı destekleyen gizli güçler varsa, ölümüne bu ilahi güçler engel olmak istiyorsa, belki bu ona bir işaret sayılabilirdi. Ama her şeye rağmen ilahlar yeryüzü meselelerine genel olarak çok sınırlı bir çıkar için müdahale ederlerdi. Karısına gelince o politikadan ne anlardı? Niçin, ne adına Roma'ya tabi olan Yahudilerin başpapazını ve bütün Kudüs oligarşisini karşısına alacaktı? Sezarları eleştiren hareketleri çok şüpheli bir serseriyi kurtarmak için mi? Hem sonra bu adamın genç bir ilah kadar yakışıklı olduğunu da nereden çıkarıyordu? Genç olmasına gençti ama hepsi o kadardı işte. Her tarafı morarmıştı, çekici hiçbir tarafı yoktu ve daha çok dayak yemiş bir köpeğe benziyordu. Onda ne buluyordu bu kadın?
Vali mesajın içeriğini düşünerek dalgın bir şekilde birkaç adım yürüdükten sonra derin bir iç çekti ve yerine oturdu. Bu sırada sık sık hatırladığı bir fikir yine takıldı aklına.
Gerçekte insanlar çok önemsiz, basit yaratıklardı. Hayatlarını büyük ve küçük abdestlerini yapmakla, çiftleşmekle geçirirlerdi. Doğarlar, ölürler, sonra yerlerini başkaları alır, onlar da ölürlerdi. Sayısız alçaklıklar yapar, sayısız suçlar işlerlerdi. Buna rağmen bütün bu iğrenç rezillerin arasından durmadan zeka fışkırmaları olur, geleceği haber veren hayalciler çıkardı. Mesela şu karşısındaki gözleri açıkken uyuyarak gördüğü rüyaları gerçek sanmıyor muydu? Kendi kehanetine inanmıyor muydu? Ama artık ona ayağını yere bastırmak ve bu işi bitirmek zamanı gelmişti. Vali kımıldamadan duran İsa'ya dönerek, ''Yine de bilmek istediğim bir şey var.'' dedi. ''Farz edelim ki gerçekten samimisin, iyilik yapmak isteyen bir adamsın. Çok güvenen halkın arasına girip onları isyana kışkırtmıyorsun. Halka bir adalet hükümranlığından söz ederken Sezar'ın dünyaya hükmetmesini, dünyayı idare etmesini kabul etmiyorsun. Diyelim ki ben de bunlara inandım. Öyleyse anlat bana, seni ölüme koşturan güç nedir? Sebeplerini say, açıkla. Eğer bu yolla İsrail oğullarına hükmetmeyi umuyorsan seni elbette beğenecek, haklı görecek değilim. Ama hiç olmazsa anlayacağım. Bindiğin dalı niçin kesiyorsun? Sezar'ın iktidarını beğenmiyor ve yeriyorsan sen nasıl Sezar olacaksın? Senin hayatını bağışlamak ya da ölümüne karar vermek yalnız bana ait bir şey değil. Bunu çok iyi anlarsın. Niçin hiçbir şey söylemeden duruyorsun? Korkudan dilin mi tutuldu? Evet, işkenceden korkuyorum Vali Bey ve Sezar olmaya da hiç mi hiç niyetim yok. Öyleyse bütün meydanlarda tövbe et, vaazlarında söylediklerini geri al, yalan söylediğini, bir sahte peygamber olduğunu açıkla ve artık Yahudilerin kralı unvanını taşıma. Onları asla olmayacak yeni bir adalet hükümranlığı gibi bir umutla aldatma ki artık plebler senin peşinden gelmesin. Çünkü tek doğru olan şimdi var olandır. İmparator Tiberius dünyaya hükmeder ve o ebedi bir düzenin koruyucusu, dayanağıdır. Çabuk aldanan bir ayak takımını ayaklandırmak için ileri sürdüğün, iddia ettiğin cennet sadece bir laftır, boş bir laf. İyi düşün, rahat durmayı öğren ve halkı da rahatsız etme. Hem sen kimsin ki Roma İmparatoru senden korksun? Bir serseriden, şüpheli bir vaizden, bu Yahudi ülkesinde pek çok bulunan bir çarşı pazar şarlatanından başka bir şey değilsin. Ama zararlı doktrinlerinle kargaşalığı yaydın, büyük din reisinizi endişeye düşürdün. Onun için söylediklerinin yalan olduğunu itiraf etmelisin. Sonra Suriye'ye veya uygun göreceğin başka bir yere gidebilirsin ve ben Roma valisi olarak bunun için sana yardım edeceğim. Vakit varken bu teklifimi kabul et. Niye sustun yine? Senin ve benim çok farklı insanlar olduğumuzu düşünüyordum Vali Bey. O kadar farklı ki birbirimizi anlama ihtimali pek az. Doğru olanı reddetmek pahasına, doğrunun zararına, sırf senin ve Sezar'ın çıkarı için ilahi kelamı niçin inkar edeceğim? İstemediğim halde niçin başka bir yere gitmek zorunda kalacağım?
Her şeyi birbirine karıştırma. Roma'ya yararlı olmaktan daha doğru bir şey yoktur.
Doğru olan gerçeğin kendisidir ve gerçek de yalnız bir tanedir, iki olamaz.
Hala bana oyun yapmaya mı çalışıyorsun?
Ben hiç kimseye asla oyun yapmadım. Cevabım çok basit. Evvela gerçek adına söylenenin reddedilmesi hiç iyi bir şey değildir. Sen de benden samimi olmamı istemedin mi? İkinci olarak insanın işlemediği bir günahı yüklenmesi ve bu iftiradan arınması için suçu kabul etmesi de iyi bir şey değildir. Eğer bir söylenti yalana dayanıyorsa o zaten kendi kendine ölüp gider.
Ama daha evvel sen öleceksin Yahudiler kralı. Seni kurtaracak çareleri elinin tersiyle itip ölümü mü seçiyorsun?
Benim yolum selamete, kurtuluşa götüren tek yoldur.
Hangi selamet?
Dünyanın selameti.
Bırak artık bu saçmalıkları, sen apaçık ölümünü mü istiyorsun?
Evet, çünkü başka seçeneğim yok.
Ey ilahlar diye mırıldandı vali, yorgundu, elini derin kırışıklı alnının üzerine koydu.
Ne kadar da sıcak. Belki hava değişecektir diye söylendi. Sonra kendi kendine kararını verdi. Bu tartışma neye yarar? Hayatı istemeyen bir insanın hayatını niçin kurtarayım? Gerçekten aptalım ben diye düşündü ve sonra yüksek sesle "Madem ki öyle, günah benden gitti," dedi. "Nasıl istersen," dedi İsa başını eğerek. İkisi de sustu. Sessizlik uğursuz bir hava ile büyüyor. Muhteşem sarayın ve bahçenin duvarları ardında, Kudüs'ün sıcaktan kavrulan sokaklarında her an bir şeylerin patlak vereceğini her ikisi de hissediyordu. Şimdilik sadece karışık ancak duyulabilen bir uğultu geliyordu kulaklarına. Büyük pazarların olduğu yerlerde insanların, binek ve yük hayvanlarının türlü eşyalar arasında gelip gitmelerinden, bağrışmalarından geliyordu bu uğultu. Bu iki alem arasında, yani saray ve saraydakilerle basit halkın bulunduğu şehrin arasında ise askerler vardı. Bunların görevi pleb denilen ve vadilerle tepelerde yaşayan basit halkla saraydakileri birbirlerinden ayırmak ve asilleri basit halkın saldırısından korumaktı. Lejyonerler surların dibinde devriye geziyor, daha aşağılarda küçük bir koruda bir süvari birliği bulunuyordu. Terastan sineklerden korunmak için durmadan kuyruk sallayan atları görmek mümkündü. Vadi sorumluluğu üzerinden atmış, bu yüzden de biraz rahatlamış görünüyordu. Artık mahkumu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyebilirdi. İlahlar şahitti ki savunduğu doktrine hayatından daha çok önem veren bu adamın inadından sorumlu olan asla o değildi. İddialarını, söylediklerini geri almadığına, inkar etmediğine göre yapılacak başka bir şey yoktu. Aslına bakılırsa böylesi daha kolay, daha iyi olmuştu. Çünkü mahkum kendi idamını kendisi imzalamış durumdaydı. Pontius Pilatus karısına ne söyleyeceğini de biliyordu şimdi. Yan gözle İsa'ya baktı. İsa dudaklarının ucunda belli belirsiz bir gülümseme ile akıbetini bekliyordu. "Şu anda ne düşünüyor acaba?" dedi vali kendi kendine. O ukala teorileri için ödeyeceği bedelden dolayı bir pişmanlık mı duyuyordu? Kendi tuzağına düşmüştü. Nasıl kurtulacaktı buradan? Bütün ülkeler, bütün insanlar ve bütün zamanlar için bir tek Tanrı diyordu. Bir tek din, herkes için tek cennet. Elbette böyle olmasını herkes isterdi ve onun da amacı buydu. Ama hayatta bu tür hesaplar yapan ve ona göre dolap çevirenler her zaman cezalarını bulurlar. Hakkı olmayan bir saltanata göz dikenlerin sonu her zaman hüsranla biter. O çok yükseklere göz dikti. Plebi ayaklandırmak, Sezar'a karşı kışkırtmak, sonra bu kötülüğü toplumdan topluma, ülkeden ülkeye yaymak istedi. Bütün gelenekleri yıkmak, dünyanın altını üstüne getirmek istedi. Çılgın? Evet, gerçekten çılgın. Böyle bir deliği sağ bırakmazlar. Ama bu kadar acıklı halde görünen birinin, böylesine büyük boyutları olan ancak çok yüksek bir zeka eseri olacak bir plan hazırlayabileceğine kim inanırdı? Pontius Pilatus düşündükçe kendini haklı görüyor, böylece Yahudi dininin başı Kayfa ile huzursuzluk verebilecek bir tartışmadan kurtulduğu için de seviniyordu. Kayfa, Sanhedrin adına bu adamın idam edilmesini açıkça istemişti. İsa, valinin aklından geçenleri okumuş gibi, "Şüphen olmasın ki bilge valilere, vicdanın yatışacak ve yakında huzura kavuşacaksın." Vali alınganlık gösterdi ve kaba bir cevap verdi. "Benim için endişe etme sen, Roma'nın çıkarı her şeyden önce gelir benim için. Sen kendini düşünsen daha iyi edersin." "Beni bağışla güçlü vali, düşündüğümü yüksek sesle söylememeliydim." "Evet öyle ve artık vaktin tamamen geçmiş olacağı bir anda pişmanlık duymayasın diye düşünmen için biraz daha zaman bırakacağım sana. Şimdi yanından ayrılacağım. Döndüğümde hala fikrini değiştirmemişsen seninle bir işim kalmayacak artık. Kendini gerçekten Yahudilerin kralı olarak görmekten, dünyanın direği sanmaktan vazgeç. Olayların akışı hiç de senin lehine değil, senin vaktin çoktan geçti. Tatlı canını yalnız iddialarından, sözlerinden dönerek, inkar ederek kurtarabilirsin. Bunu iyice anladın mı?"
"Evet vali bey."
Pontius Pilatus koca kel kafası ve iri gövdesiyle ayağa kalktı. Omuzlarındaki ihramın buruşukluklarını düzelterek emin ve heybetli adımlarla oradan uzaklaştı. Terasta yürürken Kudüs semalarında mağrur uçuşuna devam eden o kuşa takıldı gözleri. Bunun bir kartal olup olmadığını anlayamıyordu. Ama bu onu endişelendirecek bir ayrıntı olamazdı. Onu rahatsız eden bu yırtıcı kuşa bir şey yapamamasıydı. Bir Roma valisi olarak onun kudretinin bu kuş üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Onu korkutamıyor, inişe mecbur edemiyordu. Aşağıda olanlardan hiçbir kuşkuya kapılmadan böylesine kaygısız ve rahat uçan bu yaratığa biraz da öfkeyle bakmıştı. Sonra kendi kendine bu kuşun göklere hakim bir çeşit imparator olduğunu söyledi. Roma İmparatorluğunu simgeleyen sivri gagalı, keskin gözlü ve demir kanatlı kartal gelişi güzel seçilmiş bir simge olamazdı. Öteki insanların ulaşamayacağı yüksekliklerde süzülmeli, kendisiyle herhangi bir kimse arasında en ufak bir eşitlik söz konusu olmadan her şeyi dilediği gibi yönetmeli, hükmetmeliydi. Bir imparatorun kendine özgü ilahları da olmalıydı. Sıradan ilahlardan çok farklı, basit ölümlülerle hiç ilgilenmeyen, onları hor gören özel ilahlar. Herkesin ondan korkması ve düzenin sapasağlam devam etmesi için gerçek iktidar işte böyle esaslara dayanmalıydı. Ama ne görüyorduk? Bu nasıralı imparatordan en adi kölelere kadar herkesin eşit olacağı bir düzenden söz ediyor. Tanrı'nın tek olduğunu, herkes için olduğunu iddia ediyor. İnsanların tümünün eşit olacağı bir cennet vaat ediyordu. Dünyaya reform getirmek için halkı rahatsız etmekle sağladığı bütün kazanç, başlangıçta hayranı olanların sonunda yüzüne tükürmeleri, onu sahte peygamber, sahte kahin ve dolandırıcı olarak taşa tutmaları, dövmeleriydi. Ama yine de çok tuhaf bir insandı. Bütün bu ümitsiz durumuna rağmen mağlup olan kendisi değil de onu mahkum edenlermiş gibi davranıyordu. İşte böyle düşünüyordu Roma İmparatoru'nun temsilcisi. Kendisi de hiç olmasa dünyanın bu bölümünde yarı imparator değil miydi? İsa'yı birkaç dakika yalnız bırakmasının sebebi ona ayakları dibindeki çukuru apaçık göstermek, hissettirebilmek istemesiydi. Onun iradesini kırmalı, başını eğmeye, tek tanrı iddiasını ve insanlar arasındaki eşitlik masalını inkara, bu iddialarından dönmeye mecbur etmeliydi. Sonra da onu yarı ezilmiş bir yılan gibi İsrail oğullarının topraklarından atmalıydı. Başka yere gitsin ve uzaklarda olsundu. Zaten sürüldükten sonra uzun yaşamazdı. Müritleri artık ona inanmaz ve bu yüzden de tutup öldürürlerdi. 18. ayrımın sonu. Sayfa 172.